Sayın Hasan Aştürer, dilerseniz bugünkü söyleşimize Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güneyle yapılacak olan, Rumlarla yapılacak olan herhangi bir alver işleminde kullanılması beklenen ya da kullanılması için bir süre atıl bekletilen Güzelyurt ve Maraş bölgelerinden söz ederek başlayalım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Hüseyin Özgürgün, varılacak bir anlaşmada Güzelyurt'un asla verilmeyeceğini vurguladı geçtiğimiz günlerde. Güzelyurt'un özel statülü bir bölge olmasının da konuşulamayacağının altını çizen Özgürgün, Rumlar 2004'te Annan planına hayır dedikten sonra çok şeyin değiştiğini, sonsuza kadar Rumların evet demesini bekleyip Güzelyurt'u atıl bölge olarak bırakamayacaklarını söyledi. Buna benzer aslında bir de Maraş var. Maraş bölgesi de aynı şekilde atıl bir bölge olarak tutuluyor. Herhangi bir değişim ya da alver konusunda kullanılmak üzere diye haberler vardı geçtiğimiz yıllarda, geçtiğimiz dönemlerde. Bu konuda neler söylenebilir? Bir Güzelyurt, bir Maraş. Bunlar da özellikle Kıbrıs Rum tarafından, kesiminden ve tabii ki müzakereciler tarafından olmazsa olmaz olarak adeta kabul ediliyor. Güzelyurt'un verilmesi, Maraş'ın işte verilmesi şeklinde.
Şimdi biz Annan planında ortaya çıkan bir harita Güzelyurt'un önemli bir kısmının güneydeki yönetimin toprak sınırları içerisinde olacağını gösteriyordu. Şimdi nasıl oturursak oturalım doğru konuşalım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki toprakların çok ciddi bir çoğunluğu, yani %70'ten fazlası diyeyim, daha ötesi, ama ben daha esnek bir ifade kullanayım, orijinal mülkiyet olarak Rumlara aittir. Şimdi iki bölgeli bir Kıbrıs'ta ne kadar Rum'un güneydeki yönetiminde evine döneceği, ne kadarının kuzeydeki yönetim altında evine döneceği konuşuluyor. Ama bir de iki yapının ne kadar toprağı olacağı. Rauf Denktaş Ahmet tanıyorum, kurucu cumhurbaşkanı, %29 plus diye bir tanımlama yapmıştı. Ve böylece verilecek topraklar işaret etti. Eğer bizler bugün daha az toprak vereceksek daha fazla Rum'un kuzeyde yaşamasını kabul edeceğiz. Ya da biz Kıbrıs Türk tarafı daha çok toprak vermek istemiyorsa daha yüksek tazminat vermeyi kabul edecek. Eğer bunlar hazırlanır, bunların kaynakları ortaya konulursa bir sorun değil. Ancak Maraş henüz yerleşime açılmadı ama Maraş'ın ekonomik değerinin yeniden hayat bulması için çok büyük bir yatırım var. Onun için Türk tarafı geçmişte de bir taş bile vermeyiz şeklinde ifadeler de kullanılmıştı ama daha sonraki süreçte biraz esnek vardı. Türk tarafı ben bunu vermem dediği an, eğer Güzelyurt'la ilgili bir duruş söz konusuysa, onun karşılığı eğer Güney Mesalya'dan mı toprak verilecek, o söylenecek. Yani ben hiçbir şey vermem derseniz, müzakere masasında talep ettiklerinizin karşılığında başka bir şeyleri vermeniz gerekiyor. Bir alver meselesidir. Ama şurası da bir gerçek. Annan planından sonra Güzelyurt'ta ciddi yatırımlar yapıldı ki oraya gelene kadar 1974 sonrası Güzelyurt'ta hayatını kaybedenlerin cenazeleri Lefkoşa'da defnediliyordu. Annan planı sürecinden sonra Güzelyurt'ta bölgedeki mezarlıklarda defnedilen insan sayısı da arttı. Ancak bu işler masada konuşulacak konulardı.
Sizinle bu kez Londra'dan, İngiltere'nin başkenti Londra'dan konuşuyoruz. Yurt dışında en çok Kıbrıslı Türk'ün yaşadığı kenttesiniz. Peki Londra'da Kıbrıslı Türklerin gündeminde neler var? Türkiye, Kuzey Kıbrıs, Kıbrıs sorunu var mı, yoksa orada kendilerine has bir yaşantı içindeler mi?
Aslında Londra'da bir başka Kıbrıs var. Özellikle Kuzey Londra'da belirli bölgelerde Lefkoşa'nın semt isimleri veriliyor. Yani orada yaşayan insanlar kendilerini Kıbrıslı hissediyorlar, Kıbrıs'ta hissediyorlar daha doğrusu. İş yerleri, sokakta yürüdüğünüz zaman kendinizi gerçekten Kıbrıs'ta hissediyorsun. Ben Kıbrıslı Türk'üm, 1974 öncesi de adada yaşayan, dedelerim de Kıbrıs'ta doğdu, annem babam da. Bu bağlamda bir ayrımcı tanımlama kullanmak istemiyorum ama şunu söyleyeyim, Londra'da belirli caddelerde, belirli bölgelerde gezerken Kıbrıs'tan daha fazla Kıbrıslı Türk görüyorsunuz demek mümkün. Kıbrıslı Türklerin değişik kesimleriyle burada bulunduğum sürede görüştüm. Kıbrıs sorununa ilgi var mı? Var. Ancak Kıbrıs sorununa ilgiden önce Kıbrıslı Türkler buradaki kendi geleceklerini ve çocuklarının geleceklerini düşünüyorlar. İkinci Dünya Harbi sonrasında Londra'ya ilk kitlesel Kıbrıslı Türklerin göçü söz konusu. Daha sonra gelen kuşaklarda da göç oldu ama 1974 sonrası Hatta 1990 sonrası Londra'ya gelen Kıbrıslı Türklerin durumu daha da farklı. Ağırlıklı sağlık sorunlarıyla gelen Kıbrıslı Türkler var ama onlar çok mutsuz. Kıbrıslı Türkleri de yaş ilerlediği zaman burada sosyal güvenlik ve sağlık sistemine bağlı bir yaşam devam ediyor. Kıbrıs onların içerisinde yaşayan bir canlı varlık, bir canlı çekim merkezi ama bir noktadan sonra kendilerini buradaki sistemden hem memnun görünüyorlar hem de sistem bizi burada kendisine rehin et diyorlar. Ama bu noktada şunun da altını çizmek istiyorum. Pek çok Kıbrıslı Türk adadan göç ederken mutlu bir yaklaşımla göç etmedi. Yani daha iyi bir gelecek için aslında benim Kıbrıs'ta şartlarım iyiydi ama ben daha iyi bir gelecek için gidiyorum. Ya da uluslararası bir çalışma ortamında hareketlilik içinde gidiyorum diyen Kıbrıslı Türklerin sayısı yok denecek kadar az. Hatta bunu ben çok rahat bir şekilde Avusturya'daki Kıbrıslı Türkler için söylüyorum ki 1948 yılından beri Avusturya'da Kıbrıslı Türkler yaşıyor. Kırgın ayrılmış insanlar Kıbrıs'tan ve bu nedenledir ki Kıbrıs sevdasına rağmen Kıbrıs'a dönüp baktığı zaman insanlar kırgın. Bunu bu gelişimde Londra'da ben daha fazla gözledim ve anladım ki eğer bizler Kıbrıslı Türkler, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türkler, Kıbrıs'ta yaşayanlardan fazlaysa yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türkleri daha aktif bir şekilde değerlendirmemiz, daha ciddi bir şekilde adam yerine koymamız gerekiyor. Bu kırgınlık tedavi edilmezse gelecek kuşakların Kıbrıs bağı çok daha zayıf olacak.
Dilerseniz bir de son olarak kısaca bir sosyal konuya değinelim. Kuzey Kıbrıs'ta uyuşturucu sorunu. Kuzey Kıbrıs'ta uyuşturucu ne kadar tehdit oluşturuyor? Uyuşturucu sorunu ne büyüklükte?
Çok uzun konuşmaya hiç gerek yok. Kuzey Kıbrıs'ta uyuşturucu giderek alan büyümesi yaşatan bir tehlike oluşturuyor. Sigara kullanım yaşı ilkokul sıralarına indi. Uyuşturucu kullanımında saptanan en düşük yaşta yine aynı şekilde 12-13 yaşlara inmiştir. Değişik sentetik uyuşturucular çok daha tehlikeli ve yaygın kullanılıyor. Kolay bulunuyor. En son geçtiğimiz hafta içerisinde Girne bölgesindeki iki eğlence mekanında insanları güldüren bir gaz saptandı. Buna çeşitli isimler verildi. Mutluluk gazı denildi. Ancak polis yaptığı operasyonla iki işletmede tutuklamaya gitti. Başbakanlık Uyuşturucu Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, gençlerin eğlencesine karşı değiliz ama bunlar tehlikeli dedi. Aynı şekilde bir milletvekili olan psikiyatrist Profesör Doktor Mehmet Çakıcı, ani kalp durmalarına neden olabileceğini söyledi. Yine yardımcı doçent Doktor Nazım Berat'ı, kanıt mı bırakmayan bir uyuşturucu dedi. Kullanıldığı an bir uyuşturucu etkisi yapıyor. Ve bu nedenle tedbir alınmasının altı çizildi. İlginç olan milletvekili Zeki Çelik TDP'den bu konuda basının ve polisin yaklaşımını eleştirdi. Çünkü netleşmemiş bir suç söz konusu. Çünkü mutluluk gazı kuzeyde uyuşturucu listesinde değil hızla oraya alınması söz konusu. Ancak bu vesile oldu ve kamuoyunda uyuşturucuya karşı tekrar yükselen bir tepki var. Çünkü bütün yapılan açıklamalara ve yapılmaya çalışılan, önlenmeye çalışılan çabalara rağmen Kuzey Kıbrıs'ta uyuşturucu bütün kuşaklar için ciddi bir tehdit.
Sayın Astor'a çok teşekkür ediyoruz. Sizinle Londra'dan konuştuk. Sizlere iyi günler diliyoruz. Londra'da ve bir sonraki görüşmemizde yine Kıbrıs'tan, Lefkoşa'dan konuşabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın.
Ben teşekkür ediyorum. Mutluluk dileklerimi ineliyorum.